Ayrım 14. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 132. Bölüm 14. Bir hanımefendinin bıraktığı takdir mektubu. Tasmanya civarında seyir. Kaptanın seyahat hakkında verdiği ilk konferans. Bir yığın yiyecek. Davenport'ta Spray'in güvenlik teftişi. Yeniden Sydney'de. Torres Boğazı'na doğru kuzeye yolculuk. Amatör tekne enkazı, Avustralya kıyısındaki dostlar, Mercan Denizi'nin tehlikeleri. 1 Şubat 1897'de tekneme döndüğümde aşağıda eklediğim iyi niyet mektubunu buldum. Uçsuz bucaksız denizleri bu kadar ufak bir tekneyle, üstelik yanında tehlike anında yardım edecek hiç kimse olmaksızın tek başına geçerek gösterdiği cesareti takdir eden bir hanımefendi, Bay Slocum'a zarftaki 5 pound değerindeki parayı hediye olarak gönderiyor. Tüm başarılar sizin olsun. Bu yazıyı kimin yazdığını ya da zarfın içindeki cömert hediyeyi kime borçlu olduğumu bugüne kadar halen öğrenmiş değilim. Bu denli nazikçe ifade edilmiş bir şeyi reddedemezdim ama bu iyiliği ilk fırsatta bir başkasına fazlasıyla iletmek üzere kendi kendime söz verdim ve de Avustralya'dan ayrılmadan önce bunu gerçekleştirdim. Avustralya'nın kuzeyindeki seyre uygun mevsim henüz çok uzakta olduğundan, Tasmanya'nın tüm yıl boyunca iyi havaya sahip diğer limanlarına yelken açtım. Bunlardan ilki Beaconsfield ve Tasmanya'nın en büyük altın madeninin yakınındaki Beauty Point idi. Daha sonra bu madeni ziyaret ettiğimde pek çok gri şekilsiz kayanın madenden çıkartıldığını ve de yüzlerce presle toz haline getirildiğini gördüm. İçinde altın var dediler. Ben de dediklerine inandım. Beauty Point'i gölgeli ormanları ve yüksek okaliptüs ağaçları arasındaki yolu ile hatırlıyorum. Ben oradayken New South Wales valisi Lord Hampton ve ailesi motorlu bir yat ile gezmeye geldi. İskeledin yakınında demirli olan Spray tabii ki hemen bayrağını açtı ve eminim ki o sularda Amerikan bayrağını taşıyan daha ufak bir tekne görülmemişti. Vali ve ekibi Spray hakkındaki her şeyi, neden orada olduğunu dahi biliyordu. Majestelerinin kaptanı bana tanıştırın ya da beni kaptanla tanıştırın, kısacası bu ikisinden birini dediğini duyduğumda karşımda seyahatimle son derece ilgilenen bir dost ve centilmen buldum. Eğer validen daha ilgili birisi varsa o da kızı saygıdeğer Margaret idi. Ayrılırlarken Lord ve Lady Hampton benimle 1900 yılındaki Paris fuarında Spray'in güvertesinde buluşmak üzere sözleştiler. Eğer sağ kalırsak dediklerinde ben de kendi adıma denizin tehlikelerini saymazsak diye ekledim. Beauty Point'ten sonra Spray Tamar Nehri'nin girişine yakın Georgetown'u ziyaret etti. Bildiğim kadarıyla bu küçük yerleşim yeri Tasmanya'daki ilk beyaz ayak izlerini taşıyordu. Ama hiçbir zaman ufak bir köy olmaktan öteye gitmemişti. Benim biraz dünya görmüşlüğüm ve de buradaki insanların maceraya olan ilgisi sonucu yolun kenarındaki bir salonda ilk kez dinleyicilerin huzurunda konuşma yaptım. Komşudan getirilen piyanonun keskin gümlemesi ve de gezgin bir komedyenin söylediği Tommy Atkins şarkıları bana yardımcı oldu. İnsanlar çok uzaklardan gelmişti ve katılımcılar aralarında 3 pound yani sterlin topladılar. Salonun sahibi olan iyi kalpli İskoçyalı hanım kira ücreti almadı ve böylece yaptığım konuşma tam anlamıyla başarılı oldu. Bu ufak kuytu yerden ayrılıp sahilden batıya doğru birkaç saatlik seyir mesafesindeki Mersey Nehri'nin kıyısında hareketli bir yer olan Devonport'a doğru yelken açtım. Artık kocaman buharlı kargo gemilerinin geldiği ve büyük miktarda tarım ürününü kargo olarak götürdüğü bu yer hızla Tasmanya'nın önemli limanlarından biri olma yolunda. Ama liman müdürü Kaptan Murray'in dediğine göre Spray bu limana Amerikan bayrağını getiren ilk tekne olmuş ve liman kayıtlarına da bu şekilde geçti. Baştan kıça kadar uzanan liman tentesiyle demirde rahatça salınan sprey bu büyük payeden dolayı pek çok iltifatın tadını çıkarttı. Sprey burundaki sulh yargıcının evi Malunnah'tan hem girişte hem de çıkışta bayrakla selamlandı. Malunnah'ın hanımefendisi sevgili bayan Aikenhead, spreyi kendi bahçesinden topladığı meyvelerle hazırlanmış, yol boyunca yetip de artacak kadar çok kasalar dolusu reçel ve marmelatlarla donattı. Limanın biraz yukarısında oturan Wood benim için şişe şişe ahu dudu şarabı hazırladı. Bu noktada daha önce hiç olmadığı kadar cömert topraklardaydım. Bayan Powell tekneye tıpkı Hindistan'da yaptıkları gibi baharatlı Hint salçası hazırlayıp gönderdi. Burada bolca et ve balık vardı ve de etraftan baba hindilerin sesi geliyordu. Memleketin daha iç kısımlarından gelen Pardo ise kocaman bir peynir parçası yolladı. Hala insanlar soruyor, yol boyunca nasıl yaşadınız, ne yediniz diye. Etraftaki manzaranın güzelliğine vurulmuştum. O zamanlar azalmakta olan doğal eğrelti otlarına ve de yamaçlardaki kubbeli orman ağaçlarına. Üstelik memleketinin güzelliklerini sanatıyla korumaya niyetli bir centilmenle tanışacak kadar şanslıydım. Arkadaşlarıma göstermem için bana koleksiyonundan pek çok reprodüksiyon ve orijinal resim sundu. Bir başka centilmen Dr. McCall, MLC ise bana gittiğim her yerde ve her fırsatta Tasmanya'nın güzelliklerini herkese anlatmam görevini verdi. Doktor ayrıca bana konferans verme konusunda da faydalı önerilerde bulundu. Yine de bu yeni rotadaki yelkenlerim korkusuzca açılmıştı diyemem. Eğer hitap niyetiyle yaptığım havlamalar tekneyi batırmadıysa, bunun sadece sempatik dinleyicilerin hoşgörüsü sayesinde olduğunu söylemeliyim. İlk konuşmamın hemen ardından doktor yanıma gelip beğenisini ifade etti. Yaptığım diğer işlerde de olduğu gibi bu işe de fazla düşünmeden paldır küldür girişivermiştim. ''Aman efendim'' dedi doktor, ''heyecanlanmak beyne işarettir. Beyniniz ne kadar büyükse bu hastalığın üstesinden gelmekte o kadar süre alır. Ama'' dedi ve düşünceli bir şekilde ''zamanla alışırsınız'' diye ekledi. ''Ne var ki kendi adıma konuşacak olursam halen tam anlamıyla iyileşmediğimi itiraf etmeliyim.'' Sprey Devonport'ta karaya çekildi ve tepeden tırnağa dikkatlice incelendi. Neyse ki her şeyiyle sapasağlam çıktı ve tahtalarında zararlı tereado kurdunun izine dahi rastlanmadı. Yeniden bakımı alınması ancak Mercan Denizi ve Arafura Denizi'ni aştıktan sonra olacağından bu zararlı hayvandan korunabilmesi için karinası tekrar bakır boyasıyla boyandı. Onu bilinen tüm tehlikelerden korumak için gereken her şey yapılmıştı. Bu kadar güzel anılarla dolu bir ülkeden yelken açıp ayrılacağım günü beklemek doğrusu hiç de kolay değildi. Eğer ki tüm seyahatim boyunca devam etmekten vazgeçeceğim bir an olduysa işte orada ve o andaydı. Ama ne var ki daha iyi bir iş teklifi gelmediğinden 16 Nisan 1897'de demirimi topladım ve yeniden denize açıldım. Artık yaz mevsimi geçmişti. Kış güneyden yaklaşarak kuzeye doğru uygun rüzgarlar yolluyordu. Erken gelen kış rüzgarları sayesinde sprey uçarak Cape Howe'u, ertesi gün ise daha ötedeki Cape Bunduro'yu geçerek geldiği rotayı kuzeye doğru takip etti. Bu son derece güzel bir seyirdi ve Avustralya'dan eve dönüşe kadar sürecek olan bu uzun seyahatim için iyi bir başlangıçtı. Banduro burnundan ikinci geçişimde sprey sakin bir denizde kıyıya yakın ilerlerken Noel zamanı gördüğüm dostlarımla yeniden sinyalleştik. Sprey'in 22 Nisan 1897'de vardığı Port Jackson'a, yani Sydney'de kadar seyrin kalan kısmında hava masmavi ve açıktı. Burnun yakınındaki Watson koyunda 8 kulaç suda demirledim. Girişten Parramatta'ya kadar nehir boyunca uzanan liman her türden yat ve tekneyle dolup taşıyordu. Gerçekten de dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzeri görülmeyecek kadar hareketli bir manzaraydı. Birkaç gün sonra koy şiddetli fırtına dalgalarıyla doldu ve en sağlam gemiler haricinde yelken açan kimse olmadı. O sırada kıyıda kaptığım bir nevralji tedavisi nedeniyle yakındaki bir oteldeydim. Otel görevlisi koşarak odama gelip sprey bung oldu diye bağırınca hemen dışarıya baktım ve bir an için pencerede kontrol dışı yavaşça ilerleyen kocaman bir buharlı geminin kıç tarafını gördüm. Hızla dışarı fırladığımda bung olmanın buharlı geminin spreye çarptığı anlamına geldiğini öğrendim. Hem de bu pencereden kıç tarafını gördüğüm gemiydi. Ön tarafı spreye çarpıp geçmişti. Neyse ki demir ve zincirin kaybı dışında başka hasar yoktu. O da çarpışmanın şiddetiyle loçadan kopmuştu. Kaptan kendi gemisini toparladıktan sonra gerekli her şeyi yaptığından bana şikayet edecek hiçbir şey kalmamıştı. Spreyi limanın üst kısmındaki güvenli yere yedeklemiş, bir subay ve üç tayfa eşliğinde yeniden koydaki demirleme yerine götürüp eğer bir hasar varsa tamir edeceğine dair nazik bir not bırakmıştı. Spreyi ise dümeninde yabancı bir el olunca bir sağa bir sola doğru çekiştirip durmuş. Eski dostu Pinta'nın dümencisi bile bu denli beceriksizce bir iş için suçlanamazdı. Sonuçta onu rıhtıma bağlamaları beni o kadar mutlu etti ki nevralcim dahi geçiverdi ya da unutuldu. Geminin kaptanı gerçek bir denizci gibi sözüne sadık kalıp yiten demir ve zincirin parasını acentası Bay Kolishov aracılığıyla hemen ertesi gün fazlasıyla gönderdi. Bana önce 12 pound teklif ettiğini hatırlıyorum. Ancak benim uğurlu rakamım 13 olduğundan bu miktarı 13 pound'a çıkartıp hesabı kapattık. 9 Mayıs'ta kuvvetli bir güneybatı rüzgarı eşliğinde yeniden yelken açtım. Bu rüzgarlar spreyi Port Stevens'a kadar görkemli bir şekilde götürdü. Orada ise hava önce hafifledi, daha sonra ise karşıdan gelmeye başladı. Ne var ki hava durumu gayet güzeldi. Günler boyunca da böyle devam etti. Bundan birkaç ay önce yaşadığım havalardan sonra bu çok büyük bir değişiklikti. Elimde bu sahiller ve Barrier Reef için gerekli amiralliğe ait harita setleri olduğundan içim rahattı. HMS Orlando ile Barrier'da bir yığın seyir yapmış olan Kaptan Fisher R.N. en başından itibaren bu rotayı tutmamı önermişti. Ve şu anda onun dediği rotaya geldiğim için hiç pişman değildim. Port Stevens, Seal Rocks ve Hawk Burnu'nu geçtikten sonra birkaç gün boyunca rüzgar hafif ve kafadandı. Ne var ki bundan birkaç ay önce öbür tarafa doğru giderken geçtiğim bu noktalar resim gibi hafızama yerleşmiş durumdaydı. Şu anda ise teknemde bolca kitap stoku olduğundan gece gündüz okumakla meşguldüm. Spray habire milleri yutarken ben bu keyifli işe sadece arada bir yelkenleri ayarlamak, tramola atmak veya uzanıp dinlenmek için ara veriyordum. Kendi durumumu Cape Verde adalarından bu noktaya ve ötesine kadar aynı rotadan gelmiş dünya gezgini eski denizcilerle karşılaştırdığımda benim seyrim onlarınkiyle kıyaslanır gibi değildi. Onların çektikleri zorluklar, romantik kurtuluşlar ki bazılarının kurtuluşu ölüm veya daha da kötüsü acı çekmekti, benim tek başıma dünya etrafında yaptığım seyirde hiç başıma gelmedi. Bana kalan sadece keyifli deneyimleri anlatmak oldu. Ta ki maceralarım sıkıcı ve sıradan oluncaya kadar. Mayıs'ın 13'ünde tam köhne gemilerde geçen eski seyirlerin en ilginçlerini okumayı bitirip kendi rotamda Port Macquarie yakınlarına vardığımda kıyıda demirli harika bir modern teknenin başının dertte olduğunu fark ettim. Tekneye bakmak için yaklaştığımda bunun spreyden 3 gün önce Watson koyundan ayrılan Kotrayat Akbar olduğunu gördüm. Başı derde girmişti bile. Üstelik böyle olması hiç de şaşırtıcı değildi. Durum ormanda bebekler ya da denizde kelebekler misaliydi. Teknede avcı kıyafetleriyle dolanan sahibi hayatında ilk kez denize açılıyordu. Kafasındaki kocaman denizci şapkası ile hemen dikkati çeken kaptan ise Akbar'ın sorumluluğunu almadan önce Marum Beachley bir balina avcısıymış. Zavallı navigasyon görevlisi ise hem sağır hem de yürümekten acizdi. İşte ekip bu üç kafadardan oluşuyordu. Hiçbiri de deniz hakkında yeni doğmuş bir bebeğin dünya hakkında bildiğinden daha fazla bir şey bilmiyordu. Dediklerine göre Yeni Gine'ye gideceklermiş. Belki de bu üç acemiğinin oraya gidememesi çok daha iyi olmuştu. Yola çıkmadan önce tanıştığım tekne sahibi, rotamız üzerindeki Thursday adasına kadar zavallı yaşlı Spray ile yarışmak istiyordu. Tabii ki şık yelkenli gemideki üç genç yatçının kaba saba yapılmış bir teknedeki yaşlı bir adamla yarışmasının hakkaniyet olmayacağı gerekçesini vererek bu teklifi geri çevirdim. Ayrıca zaten hayatta Mercan Denizi'nde yarışmazdım. Şimdi ise üçü birden "Spray ahoy!" diye bana sesleniyordu. "Hava nasıl olacak, fırtına var mı? Yoksa geri dönüp tekneyi bakıma mı alsak, ne dersiniz?" Düşündüm ve "Eğer geri dönecek olursanız bakıma filan almayın." dedim. "Bana bir halat atarsanız sizi en yakın limana kadar yedeklerim. Hayatınız pahasına da olsa sakın Hawk burnunun ötesine gitmeyin. Çünkü onun güneyinde mevsim kış," diye uyardım. Ana yelken paramparça olduğundan idareten kuracakları bir yelken düzeneğiyle Newcastle'a gitmek niyetinde olduklarını söylediler. Bokurum yelkeni dahi parçalanmış, armasının uçları ise havada sallanıyordu. Kısacası akbar tam bir enkaz halindeydi. "Demirinizi çekin," diye seslendim. "Demiri çekin ve sizi buradan 12 mil uzaktaki Port Macquarie'ye yedeklememe izin verin." Tekne sahibi "Hayır!" diye bağırdı. "Newcastle'a döneceğiz. Gelirken orayı atladık. Sis olmadığı halde feneri göremedik." Bunu söylerken güya benim duymam için sesini iyice yükseltiyordu. Ama bana kalırsa asıl niyeti bu lafların navigasyon görevlisinin kulağına gitmesiydi. Korumalı liman bu kadar yakınken onları yedeklemeyi yeniden önerdim. Tek yapacakları şey demiri çekmek ve bana bir halat uzatmaktı. Bunu kendilerine açıkladım ama aklın yolunu tamamen reddederek buna bile yanaşmadılar. "Derinliğiniz nedir?" diye sordum. "Bilmiyoruz. İskandil kurşunumuzu kaybettik. Tüm zinciri saldık. Derinliği çıpayla ölçtük." "Botunuzu yollayın, size kendi iskandil kurşunumu vereyim." "Botu da kaybettik," diye bağırdılar. "Tanrı büyüktür, yoksa kendinizi de kaybedebilirdiniz," dedim ve "hoşça kalın," diye ekledim. Başka diyebileceğim bir şey yoktu. Oysa Spray tarafından önerilen bu ufak hizmet teknelerini kurtarabilirdi. "Durumumuzu rapor edin," diye arkamdan seslendiler. "Yelkenlerimizin parçalandığını ve umurumuzda olmadığını, korkmadığımızı bildirin." "Öyleyse sizin için ümit de yok," dedim ve tekrar "hoşça kalın," diye ekledim. Durumu rapor edeceğime dair söz vermiştim ve ilk fırsatta dediğimi yaptım. İnsani nedenlerden dolayı kim olursa olsun aynı şeyi yapardım. Ertesi gün kıyıdan aşağı doğru giden buharlı gemi Sherman ile konuştum ve başı dertteki yatı rapor edip insanlık adına birisinin onları yedekleyip korumasız bir sahilde her tür havaya açık pozisyondan kurtarması gerektiğini ilettim. Geminin onları yedeklemesini istememelerinin nedeni para olamazdı. Çünkü tekne sahibine yakın zamanda birkaç yüz pound miras kalmıştı ve paranın hepsi yanındaydı. Yeni Gine'ye planlanan seyir sadece gezmek görmek için değil, adayı satın almak amaçlıydı. Bu olaydan 18 gün sonra 31 Mayıs tarihinde Cooktown'a vardığımda Endeavour River'da akbar hakkında yazılı aşağıdaki haberi okudum. 31 Mayıs Sydney'den Yeni Gine'ye gitmekte olan içinde 3 kişilik ekipli akbar yatı Crescent Head'de parçalandı. Ekip kurtarıldı. Demek ki teknenin parçalanması için birkaç gün beklemek zorunda kalmışlar. Sherman ve şanssız tekne akbar ile yaptığım konuşmalardan sonra seyahatim günlerce olaysız geçti. Ta ki 16 Mayıs'ta New South Wales kıyısının hemen açığında 30 derece 12 dakika güney enleminde okyanusun ortasından yükseliveren kasvetli taş yığını South Solitary adasındaki insanlarla sinyal yardımıyla konuşuncaya kadar. Sloop adayı bordaladığında tekne nereye ait diye sordular. Yanıt olarak Amerikan bayrağını tepeye kadar çektim. Hemen sinyaller geldi ve onlar da İngiliz bayrağını selam amacıyla kuvvetle yarıya indirip yeniden yukarı çektiler. Bu davranıştan ve de başka soru sormayışlarından teknemi tanıdıkları ve hakkında her şeyi bildikleri izlenimini edindim. Bu seyahate değer mi diye dahi sormadılar. Sadece size keyifli bir seyir diliyoruz diye dostça bir mesaj yolladılar. O an tam dedikleri gibi keyifli bir seyirdeydim. 19 Mayıs'ta Spray Tweed nehrini geçip Danger Point'te kıyıdakilerle sinyalleşti. Benim sağlığımdan endişeli görünüyorlardı. Teknedeki herkes iyi mi diye sorduklarında yanıtım evet oldu. Ertesi gün Spray Great Sandy Cape'i açtı ve her seyirde önemli bir dönüm noktası olan Alize rüzgarlarını yakaladı. Bu rüzgarlar çok kısa dönemler hariç, orta şiddette fırtına ile yumuşak esinti arasında binlerce mil boyunca ona eşlik etti. Burnun hemen arkasında Barrier Reef'in girişindeki adada nöbetçi gibi dikilen Lady Elliot Fenner'i asil bir şekilde 27 milden seçiliyordu. Şairler denizdeki ışıklar veya deniz fenerleri hakkında şiirler yazar. Merak ediyorum, acaba Mercan Denizi'nin ortasında karanlık bir gecede seyrederken rotasında bu büyülü ışığın yanıp sönüşünü gören bir şair var mıdır? Eğer varsa eminim yazdığı şiirin anlamını gayet iyi biliyordur. Spray saatler boyunca o kadar yavaş gitti ki neredeyse olduğu yerde sayıyordu. Akıntıyla uğraştığı apaçık ortadaydı. Denizin ortasında alev alev yanan fenerin tam karşımıza geldiğini görünce endişeden çılgın bir halde dümeni yakalayıp pruvayı karadan uzağa doğru çevirdim. Excalibur diye bağırdım herkes güverteye. Ortalık birden şenlendi ve yelkene devam etti. Artık Spray korumalı bir denizde sakin sulardaydı. Cebeli Tarık'tan bu yana karinasını daldırdı. En sakin sular diyebilirim. Hele ki Pasif diye yanlış adlandırılan Pasifik Okyanusu'nun kabarmalarından sonra bu çok hoş bir değişiklikti. Pasifik belki genel olarak diğer okyanuslardan daha beter değildi. Ama adı dışında Pasiflik'le hiçbir ilgisi olmadığını da içtenlikle söyleyebilirim. Çoğu zaman bir bölgesinde ya da diğerinde yeterince vahşileşir. Bir zamanlar Pasifik Okyanusu hakkında çok güzel şeyler yazan bir yazarı hatırlıyorum. Bir Pasifik kasırgasına yakalandıktan sonra tüm görüşleri değişmişti. Ama eğer vahşi dalgalar olmasaydı deniz için onca şiir yazılır mıydı acaba? En sonunda Spray artık burada Mercan Denizi'nin ortasındaydı. Deniz gerçekten de sakindi. Ama mercan kayalıkları her zaman için sert, keskin ve tehlikeliydi. Her seferinde gözümü dört açmanın ötesinde tüm mercanları yaratanın merhametine sığınmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Heyhat, etrafına büyülü adaların serpili rengarenk sular ve de Barrier mercanı. Eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa sığındığım onca limandan sonra gerçekten de bu adaların arasındaydım. 24 Mayıs'ta Danger Point'ten bu yana günde 110 mil yapan sloop Whitsunday geçidine giriş yaptı ve o gece adalar arasında yelkenle seyretti. Ertesi sabah güneş doğarken arkama baktığımda gördüğüm manzara o kadar değişik ve çarpıcıydı ki buradan gece geçtiğime pişman oldum. 14. Aylığın sonu. Sayfa 141.